Ayrım 30.
Dinde eksiltme ile dine ilavenin İslam ölçüleri açısından farkı yoktur. İkisi de Allah'ın hak ve yetkisine tecavüz sayılır. Mesela öğlen namazının 4 rekatlık kulluk borcu olan farzını 2 rekata indirmekle 6 rekata çıkarmak arasında İslam'a ters düşme bakımından hiçbir fark yoktur. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'in cami dışında kıldığı sünnetleri cami içinde kılmakla onları hiç kılmamak arasında Muhammedi sünnete aykırılık bakımından fark yoktur. İki halde de sünnet terk edilmektedir. Biri eksiltme yoluyla, biri artırma yoluyla. Ve burada artırma, camide kılınması gereken farza ilave şeklinde olmaktadır. Oysaki bir insanın ruhunu yüceltmek için cami dışında daha fazla namaz kılması makbuldür, sünnettir. Bu durumda kul, Allah'a yakınlık için tatavvu ibadeti vesile yapmaktadır. Aynı ibadetin farza ekleyerek resmi ve zorunlu ibadet mahallinde icrasıysa, farz olmayan namazlar mescit dışında kılınır şeklindeki sünnet ölçüsünü zedelediğinden vesile olmaktan çıkar, bid'at olur. Hazreti Peygamber, "Benim sünnetimi bid'ate tahvil edenlere Allah lanet etsin." buyurmuştur. Ayrıca o, dinde arttırmaya gidenlerin bütün nebilerce lanetlendiğini duyurmuştur. Bu hadisler ve izahları için bakın Şatibi, İtisam 1-75. Ne ilginçtir ki Cenab-ı Resul az önceki hadisinde kulluk yükümlülüklerinde ibadetlerde artırma yönüne, artırma deyimi bizzat peygamberimizdir, gidenleri ibadette şirretlik deyim aynen alınmıştır, yapmakla suçlamaktadır. Vizr, günah, vebal, ağırlık, suç, kayıp. Kur'an'ın günah kavramını karşılamak için kullandığı kelimelerden biridir. Vizr, çoğulu evzar, sığınılan dağ geçidi, oyuk, kovuk anlamındaki vezr ile aynı kökten olup, günah, yük, borç anlamlarında kullanılır. Kur'an da bu kelimeyi aynı anlamlarda, bazen de sorumluluk anlamında kullanır. Vizri yüklenene vezir, vizri işleyene vazir ve vazire denir. Kral veya sultanın yükünü yüklendiği, sorumluluğunu taşıdığı için padişah yardımcısına da vezir denmiştir. Bu işe yüklenen kuruma da vizaret veya vezaret denir. Kur'an vezir kelimesini yardımcı anlamında kullanmıştır. Musa dedi ki, "Rabbim bana ailem içinden bir vezir, yardımcı tayin et. Kardeşim Harun'u tayin et. Onunla sırtımı güçlendir ve onu işime ortak kıl. Böyle yap ki seni çok çok tesbih edelim, çok çok analım." Taha 29-32, ayrıca bakın Furkan 35. Vizr ve türevleri 20 küsur yerde geçer. Kur'an, günah ve sorumluluk konusunun en önemli prensiplerinden bir kısmını vizr kavramını kullanarak sunmaktadır. Bu prensiplerin başında gelen ve Kur'an tarafından aynı ifadeyle birkaç yerde tekrarlanan evrensel ilke şudur. Hiçbir günahkar veya sorumlu bir başkasının günahını, yükünü yüklenmez. En'am 164, İsra 15, Fatır 18, Zümer 7, Necm 38. Ancak Kur'an, başkalarını günaha, kötülüğe itenlerin, günahın faillerinin suçlarına ortak olduklarını da bir yaratılış kanunu olarak tespit eder. Hazreti Peygamber bu ilkeyi açıklarken şöyle diyor. Kötü bir yol açan kişi hem kendi kötülüğünün hem de o yoldan gidenlerin vizrini üstlenecektir. Bakın Ragıp Vizr'de. Bu tür bir ortaklıktan doğan vizr ise en kötü cinsten olandır. Ve bu türün en kötüsü de bilgisiz insanların saptırılması veya insanların bilgisizlik yüzünden saptırılmasıdır. Bu ilkenin dayanağı olan Nahl suresi 25. ayetin cümle yapısı, işaret ettiğimiz iki anlamı da vermektedir. Ve anlaşılmaktadır ki, bilgisizliği sömürmek kadar, bilgisizlerin ehil olmadıkları işlere el koymaları da felakettir. Değindiğimiz temel ilkenin fıkıh sistemi bünyesindeki ifadeye konuluşu şöyledir. Ukubatta niyabet caiz olmaz. Bunun açık anlamı, bir kimsenin hak ettiği cezayı, vekaleten bir başkası çekemez veya bir kimsenin hak ettiği ceza bir başkasına çektirilemez. Bunun bir sonucu da şudur. Suç ve günahta veraset ve intikal söz konusu değildir. Böyle olunca şunu söylemek borcundayız. Kur'an redemption, birinin veya birilerinin suçunu bir başkasının çektiği ceza veya ıstırapla ödemesi kabul etmez. Hristiyanlıktaki Hazreti İsa'nın insanlığın asırlık günahlarını bağışlatmak için çarmıha gerildiğini kabulün, Kur'an'dan onay alması mümkün olmaz. Nebiler çektikleri ıstıraplar karşılığında yücelir. İlahi huzurda derece ve mükafat alırlar. Onlar hiç kimsenin günahını ortadan kaldırmak gibi bir görev üstlenmiş değillerdir. Suçun cezasını, suçun bizzat failine çektirmek, adaletin en hayati boyutlarından biridir. Bu bakımdan, Kur'an, Hazreti Adem'in zellesinin, kendinden sonraki insanların sırtına bir kambur gibi sürekli intikal ettiği yolundaki Hristiyani zelle-i asliye, original sin, anlayışını reddeder. Adem'in zellesi kendinedir. Ne var ki Allah onu bağışlamış ve defter orada kapanmıştır. Kur'an bütün insanlığı sürekli bir kamburla dolaşan, yüzleri kara, kaderleri bir suçluluk psikozunun elinde sürüler olarak görmez. Fıtrat, yaratılış ve yaratış temizdir ve her insan bu tertemiz fıtrat üzere dünyaya gelir. Kararmak, suçlu olmak sonradan insanın kendi eliyle vücut bulur. Kur'an böylece insanın kendi kaderini kendi eline vermiştir. Taha suresi 87. ayet ilginç bir tespitle, Yahudi kavminin başkalarından aşırdıkları mücevherleri vizriler olarak anmaktadır. En değerli süs eşyalarının günah ağırlık olarak nitelendirilmesi, üzerinde durulacak birçok incelik taşımaktadır. Bunlardan birine Kur'an'ın bizzat kendisi dikkat çekmiştir. Anılan ayetin devamından öğreniyoruz ki, Yahudilerin bu mücevherleri Samiri adlı bir kuyumcu tarafından eritilip bir buzağı heykeline dönüştürülmüş ve sonunda Yahudiler bu heykele tapmak suretiyle Hazreti Musa'ya hıyanete başlamışlardır. Mücevherin simgelediği vizrin bundan daha büyük belası düşünülemez. Yeis, ümitsizlik. Yeis, istek ve arzunun tükenmesi, ümitsizlik, ümidi tükenmek anlamlarındadır. Kur'an bu anlamda bir de kunut, sonu t ile kelimesini kullanır ki kavram boyutu yeisle aynıdır. Hatta Fussilet 49. ayette ikisi yan yana insanı nitelemek için kullanılmıştır. Biz burada yeisle kunutu değerlendireceğiz. Yeis türevleriyle birlikte 10 küsur yerde, kunut ise yine türevleriyle birlikte 6 yerde geçmektedir. Yeis bir ümitsizlik ve kötümserlik psikolojisi, hatta psikozu olup insanın yaratılışında bulunan negativitelerden biri olarak gösterilmektedir. İnsan kendine dokunan en küçük bir terslik, sıkıntı, zorluk ve çıkar zedelenmesi halinde derhal ümitsizliğe düşer. Bu durum insanın nankörlüğünün, egoizminin bir tecellisidir. Nitekim yeise değinen ayetlerden birinde insanın yeus, ümitsizliğe düşen sıfatına kefur, nankör sıfatının da eklendiğini görüyoruz. Ve insanın ümitsizliği elindeki nimetlerde eksilme, umduğunu bulamama yüzünden, başka bir deyimle işlerin tıkırında gitmemesi halinde baş gösteriyor. İnsanın egoizmi, kendisini tüm nimetlere peşinen hak sahibi gördüğünden, en küçük anlamda kuyruğuna basılması onu feryat ettiriyor, isyana, ümitsizliğe itiyor. İnsan egosu için Allah, verirken çok yüce, çok cömert ve güzeldir. Ama vermemeye, hele hele verdiğinden eksiltmeye başlar başlamaz ihanetle suçlanır. Fecr suresi 15-16. ayetler insanın bu nankör egosuna değinirken şu ürpertici ifadeyle konuşuyor. İnsana gelince, her ne zaman Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunur, nimet yağdırırsa o şöyle der. Rabbim bana cömert davrandı. Fakat onu imtihan edip de rızkını daraltıverince hemen şöyle konuşur. Rabbim bana ihanet etti. İnsanın nankörlük illetinin bir uzantısı halinde yuvarlandığı ümitsizlik hastalığına değinen ayetler de ürpertici uyarılar taşır. İnsana tarafımızdan bir rahmet tattırıp, sonra bunu ondan çekip alsak, hiç kuşkusuz o, çok büyük bir ümitsizliğe düşen korkunç bir nankör oluverir. Ama ona dokunmuş bulunan bir zorluk ve sıkıntıdan sonra nimetler sunsak, o hemen şöyle deyiverir. Tüm kötülük ve sıkıntılar benden uzaklaştı. Bu durumda da o aşırı derecede sevinçli, şaşırtıcı ölçüde övünücü biri olur. Hâd 9-10. Biz insan üzerine nimetler akıttığımızda o bizden yüz çevirip yan çizer. Ona fenalık, şer dokununca da çok ümitsiz birisi haline geliverir. İsra 83. İnsan nimet ve mutluluk istemekten bıkıp usanmaz. Ama kendisine fenalık ve sıkıntı dokunur dokunmaz hemen ümitsiz, beklentisiz, yıkılmış biri haline geliverir. Fussilet 49. Kur'an insanın bu garip yapısına hayretle fakat biraz da ilahi bir rahmet gülüşüyle bakar. Tüm kötülükler insanın kendi elinin ürünüdür. Kötülükle karşılaşan insan önce bunu unutur, sonra da Allah'ı kendisi gibi düşünerek her şeyin bittiğini, yaratıcının onun yüzüne bir daha bakmayacağını düşünür. İşte bu son yaptığı önceki hareketinden daha fenadır. Rum suresi 36. ayet insanın bu garip yapısından şu güzel sitem ifadesiyle bahsediyor. İnsanlara bir rahmet, bereket tattırdığımızda onunla ferahlar, sevinçle dolarlar. Fakat ellerinin kazanmış olduğu kötülüklerden biri kendilerine gelip çattığında onlar hemencecik, ümitsiz, perişan oluverirler. Ümitsizliğin en kötüsü ve ümitsizliği şirk benzeri günah haline getirense Allah'ın rahmetinden ümidi keserek ebedi hayatın karanlık hale geldiğini, kurtuluş ve tevbe ümidinin kalmadığını düşünmektir. Bu büyük günahı gereğince anlamak için tevbe sırrını çok iyi kavramak gerekir. Çünkü şurada işaret ettiğimiz ümitsizlik esas anlamıyla tevbe kapısının kapandığını, her şeyin bittiğini, artık kurtuluş ümidi kalmadığını düşünmektir. Tevbe için bakın Öztürk, Kur'an ve sünnete göre tasavvuf, tevbe bahsi ve bu eser Tevbe M.D. İlahi rahmet sürekli, sonsuz ve sınırsızdır. O hep faaliyettedir ve hep insanı izleyip onu kucaklar, bağışlar, acılarını dindirir. Denebilir ki insan-Allah ilişkisi insanın hep günah işleyip ümitsizliğe düşmesi, Allah'ın da hep affedip sevinç ve mutluluğa çıkarması ilişkisidir. Şura 28. ayet bu evrensel gerçeğe şöyle değiniyor. Allah odur ki ümidinizi kesmenizin ardından size yağmuru gönderir. Ümitsizliğe düşmenizin ardından sizin için rahmetini yayıp saçar. O en içten ve güvenilir dost. O övgüye en layık kudrettir. İlahi rahmetin rahatsız olduğu günahların en büyüğü, insanın bu rahmetten büyük bir günah olabileceğini düşünmesidir. Bu Allah'a acizlik, yetersizlik isnat etmektir. İnsanın en büyük günahlarından biri ve kendisine yaptığı en kahredici zulüm budur. Kur'an bu noktaya değinirken şöyle konuşuyor. Ey kendi benliklerine zulmeden, sınırı aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şu bir gerçek ki Allah günahları tamamen affeder, bağışlar. O gerçek bağışlayıcının ta kendisi, gerçek merhametlinin ta kendisidir. Zümer 53. Rabbinin rahmetinden ümidini kesenler, sapmış, karanlığa gömülmüşlerden başka kim olabilir? Hicr 56. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şu bir gerçek ki Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek, küfre batmış bir topluluktan başkasının yapacağı şey değildir. Yusuf 87. Ankebut suresi 23. ayet, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi, Allah'ın ayetlerine küfür ve Allah'a varışı inkarla birleşmektedir. Kur'an, ümitsizliğe düşmüş bir topluluğun dost edinilmesine şiddetle karşı çıkar. Böyle bir topluluk, mezara gömülmüş bir güruhtur ki, Allah'ın gazabına uğramış olmak onların belirgin özelliğidir. Mümtehine suresi 13. ayet şöyle diyor. Ey iman sahipleri! Şöyle bir topluluğu dost edinmeyin ki, Allah onlara gazap etmiş, onlar da sonsuzluk yurdundan ümitlerini kesmişlerdir. Onların durumu, kabirlere gömülen kafirlerin ümitlerini kesmiş olmalarını andırmaktadır. Yeis'in Kur'an bünyesinde pozitif anlam yüklenen tek kullanımı ve en ilginç kullanımı, Ra'd suresi 31. ayettedir ki, bu fiil halindeki kullanım, hala ümidi kesmediler mi şeklindedir. Bazı müfessirlerin çeşitli bahanelerle hala bilmediler mi şeklinde manalandırmakta oldukları bu kelimeyi esas anlamını koruyarak tercüme ettiğimizde verilen mesaj şudur. İnananlar şu konuda hala ümitlerini kesmediler mi? Allah dileseydi insanlar toptan doğru yola girerlerdi. Ama Allah öyle dilememiştir. Buradaki lem yeyes kelimesini esas anlamından çıkarmaya hiç gerek yoktur. Esasen bunu yapmayı haklı gösterecek bir Kur'ansal dayanak da yoktur. Kur'an yeyes kelimesini hiçbir yerde bilmek anlamında kullanmıyor. Allah kendi iradesiyle insanların toptan iman etmelerine karar vermemişse, ki Kur'an'ın birçok ayeti bunu açıkça gösteriyor, bizim bu konuda aksi bir irade sergilememiz Allah'a karşı çıkmak olur. Bu konuda yeis, Allah'ın iradesine uygunluk belirtiyor. Aksini yapıp herkes tüm insanlık iman etsin demek, nefsin arzusunu Allah'ın iradesine egemen kılmaya kalkmak olur. Bize düşen ışığı yaymak, mesajı insana ulaştırmak, yani tebliğde bulunmaktır. Örtülü bir biçimde Allah'lık taslayan nefs putu, bütün insanlık aynı imanda birleşecektir sloganıyla ortaya çıktığında, Zat-ı Mutlak'ın iradesine ters düştüğünü bir türlü kabul etmek istemez. Hakikat şu ki, Allah Allah'lığını kimseye vermez. Türk müfessiri Elmalılı, anılan ayetin yeis kelimesini esas anlamında tutarak çevirmiş ve açıklama kısmında da şurada değindiğimiz espriyi vermiştir. Önce Elmalılı'nın güzel çevirisini görelim. Bir Kur'an, onunla dağlar yürütülse veya onunla arz parçalansa veya onunla ölüler konuşturulursa. Fakat bütün emir Allah'ın. Daha iman edenler, kafirlerden ümidi kesip anlamadılar mı ki Allah dileseydi, elbette insanlara hep birden hidayet buyururdu. Ra'd 31. Elmalılı'nın ayetteki Kur'ansal esprisiyle ilgili açıklaması da şöyle. Allah dileyecek olsaydı, elbette insanların hepsine hidayet verirdi. Madem ki vermedi, demek dilemedi. Bakın Elmalılı Tefsir 4-2991. O halde tebliğ yaparken bütün insanlığı bir bayrak altında ve tek iman etrafında toplamak gibi fıtrat düzenine ters bir istekle yola çıkmak doğru değildir. Böyle bir kabul insanı ümitsizliğe düşürüp elde edebileceği sonucu batırır. Genel ve toptan hidayetten ümidi kesmek, kısmi hidayet içinse bütün güçleri seferber etmek Kur'an'ın tebliğ sırrının bir gereğidir. Yeis bahsine son verirken bir şeye daha işaret etmek istiyoruz. Allah'tan ümit kesmeyi şirkin uzantılarından biri olarak gösteren İbn Hacer el-Heytemi, ölümü 974-1566, eseri Ez-Zevacir'de bu konunun en önemli Kur'ansal dayanakları halinde 3 ayete dikkat çekiyor. 1. Şu bir gerçek ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanları ise dilediği kişi için affeder. Nisa 48-116. 2. Ey kendi benlikleriyle ilgili olarak haddi aşmış olanlar! Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Şu bir gerçek ki Allah tüm günahları bağışlar. Hiç kuşkusuz o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Zümer 53. 3. Azabımı dilediğime isabet ettiririm. Rahmetime gelince o her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Araf 156. Yemin. Sayan, kuvvet ve Türkçedeki yemin anlamında olup çoğulu eymandır. Esas anlamı olan sayan, kuvvet ve imkandan ahd misak ve yemin anlamına yükselişini sağlayan etimolojik değişimin sebebi, sözün Allah'ı veya kutsal tanınan bir başka şeyi tanık tutarak kuvvetlendirilmesi esprisidir. Söylenen sözü Allah ile güçlendirmeye yeminli söz denmiş. Zamanla bu yemin şeklinde yalın biçimde kullanılmıştır. Kur'an'da toplam 60 küsur yerde geçer. Bunların 20'ye yakınında yemin, ahd anlamındadır. Diğerlerinin bazıları hem kuvvet ve sayan anlamında hem de yemin anlamında alınabilir. Bu yüzden Kur'an'daki ashabül yemin sözünü tek kelimeyle sağcılar diye çevirmek doğru değildir. Böyle bir çevirinin Kur'an terminolojisi bakımından anlamı olduğunu söylemek zorlama bir tevildir. Bu espriyi iyi yakalayan Elmalılı, Müdessir suresinin 38-39. Ayetlerini açıklarken bizim buradaki tespitimizi bir başka biçimde ifadeye koyuyor. Anılan ayetler şöyledir. Her benlik kendi öz kazancının bir karşılığıdır veya herkes kendi ürettiğinden gayrısını elde edemez. Yemin ashabı müstesnadır. Şimdi buradaki yemini sağcılar diye alır, ayeti sağcılar müstesna diye çevirirsek, Kur'an'a şunu söyletmiş oluruz. Sağcılar çalışmadan da her türlü nimeti elde ederler. Böyle bir iddia ise korkunç bir yalan ve Kur'an'a büyük bir iftiradır. Elmalılı bunu fark etmiş olacak ki, yemin kelimesinin öteki anlam boyutlarını değerlendiriyor ve şöyle konuşuyor. Yemin, ahd ve misak manasına alındığında şu demek olur. Yaratılıştan bir misak ile ilahi ahde dahil olmuş olanlar, yeminlerine sadık kalmış kimseler, kazançlarından sorumlu ve yararlanmış olmakla birlikte, yalnız öz kazançlarına bağlı kalmayıp daha başka nimet ve mutluluğa ererler. Buradaki fark, bir ferdin tek başına çalışmasıyla sosyal bir mukaveleye bağlı olarak topluluk halinde çalışması arasındaki farktır. Çünkü toplum halinde yaşayanlar yalnız kendi kazançlarından değil, bağlı oldukları topluluğun kazançlarından da yararlanırlar. Dağınık kazançların zahmeti çok, verimi az olduğu halde bir yemin ve misaka bağlanarak muhtelif kazançlarını dürüstlükle birleştirmiş ve amellerinin dağıtım ve birleşme noktalarına hep bir ruhla sarılmış topluluk halinde yürüyenler, ortalıktaki diğer bireylerin kazançlarından da nasip alırlar. Bakın Elmalılı 8 Taksim 54, 64, 65. Demek oluyor ki ayet açık bir biçimde sermayeleri birleştirmekten ve kolektif çalışmadan söz ediyor. Böyle çalışmanın bereket ve geliri herkesin bir yana gitmesinden, kuvvetleri birleştirmeye karşı çıkmaktan hayırlı ve ekonomik olacaktır. Bunu görmezlikten gelerek ayetin böylesine derin bir anlam boyutunu yozlaştırıp, sağcılar çalışmadan da kazanır hezeyanına Kur'an'dan destek sağlamak bir büyük gaflettir. Kur'an, Türkçedeki yemin etmek anlamında kasem, helif ve hilf kökünden türeyen fiilleri de kullanmaktadır. Buna ilaveten bir yerde de kalem 10, çok yemin eden anlamında bir isim sıfat olan hallaf kelimesi geçmektedir. Hilf ve yeminin aynı ayette ve Türkçedeki yemin anlamında kullanımını da görmekteyiz. Bakın Maide 89. Hilf geçtiği hemen tüm ayetlerde münafıkların bir alameti olarak veriliyor. Nifak illeti bir görünümüyle de çok yemin etme illetidir. Esasen Kur'an yemin etmeyi en iyi niyetli şekliyle bile bir dejenerasans belirtisi sayar. Yemin etme tutkusuyla riyakarlık ve münafıklık arasında sürekli bir bağ vardır. Bakın Nisa 62, Tevbe 42, 56, 62, 74, 95, 96, 10, Mücadele 14, 18. Yemin etme illetiyle münafıklık arasında bağ kuran ayetlerin tamamına yakınının müşriklerden söz eden Tevbe suresinde yer alması da dikkat çekicidir. Kalem suresi 10-13. Ayetlerde çok yemin edenin, hallafın sıfatları olarak şunlar sayılıyor. 1. Alçaklık, sefillik, karaktersizlik. 2. Kovuculuk. 3. Alaycılık, ayıplayıcılık. 4. Hayrı engelleme. 5. Saldırganlık. 6. Kötü, iğrenç davranışlar sergileme. 7. Zorbalık, kabalık, küstahlık. 8. Soysuzluk, sütü bozukluk. Aynı ayetler hallafa güvenmemeyi, itaat etmemeyi emretmektedir. Ayetlerin önünde gelen diğer ayetlere bakar ve siyak, sibak karinesini, ayetlerin önden ve sondan bağlı olduğu ayetlerle ilintiden çıkan karine değerlendirirsek şunu da görüyoruz. Tüm yemin hastaları yalancıdır ve hepsi mal ve evlatla şımarır azarlar. Ve bunlar tanrısal ayetleri masal ilan etmeye de çok düşkündürler. Ahd, misak anlamında yemin, bir niyet ve kararlılık olayıdır. Kur'an, lav, boşboğazlık, gevezelik, lakırdı türünden yemine değer vermez. Allah, bu tip yeminler yüzünden insanı sorumlu tutmamaktadır. Bakın Bakara 225, Maide 89. Bu tip yeminlere Kur'an'daki terim aynen korunarak lav yeminler denir. Allah adının lav konusu yapılmasını istemiyor. Yemin, kişilik ifade eden kararlı söz halinde ağızdan çıktığında ise onun korunması, gereğinin yerine getirilmesi insan olmanın onur borcudur. Maide 89. Yeminini basit menfaatler yüzünden bozan, sonsuzluk nasibi olmayan bedbahttır. Çünkü Kur'an insanı bir anlamda ahdine vefa eden varlık olarak düşünüyor. Yapılmayacak sözün ağızdan çıkması, yaratıcı kudreti öfkelendiren büyük bir sapıklıktır. İnsan bu sapıklığa bulaşmakla Allah karşısında çok rezil bir duruma düşüyor. Bakın Ali İmran 77, Saf 2-3. Bunun içindir ki Hazreti Peygamber, ahde vefası olmayanın imanı da olamaz buyurmuştur. Yemini bozmak, ahde vefasızlık, internasyonal planda vücut bulduğunda bir savaş gerekçesidir. Bakın Tevbe 12-13. Bu demektir ki Kur'an, ahde, anlaşmaya vefasızlığı insan onuruna, hayata bir tecavüz saymaktadır. Kur'an, Allah'a yeminlerin urda, engel, bahane yapılmamasını istiyor. Bakara suresinin 224. ayetinde yer alan bu beyandan 3 sonuç çıkıyor. 1. Allah'ı yeminlerle elde edilmesi gereken menfaatlere alet etmemek. 2. İyilik, takva ve sulh için de olsa yemin etme yoluna gitmemek. 3. Yapılması gereken iyilikleri, icrası gereken ödevleri, benim bunu yapmaya engel yeminim var diyerek savsaklamamak Allah'ın emridir. Hazreti Ayşe bu ayetin Allah'a yemin etmede tekrarı engellemek için indiğini söylüyor ki, bizim işaret ettiğimiz 3 sonuç içinde geçerlidir. Ayetin iniş sebebi olarak şu olay da kaydediliyor. Ashab'dan Şair Abdullah ve Revaha, bir dargınlık yüzünden eniştesi Biş ve Numan'la bir daha konuşmayacağına yemin etmişti. Bu yeminin iyi ve makbul bir davranışı engellemeye bahane edilmesinin yanlış olduğunu bu ayet haber vermiştir. Ayrıca bakın Nail 92-94. Kur'an, yeminlerin iyiliği engelleyen kalkan, cünne yapılmasını şiddetle kınıyor ve münafıklık sayıyor. Bakın Mücadele 16, Münafikun 29, Nahl 38, Nur 53. Kur'an, yeminlerin tahillesini, yani yeminle ortaya konan problemin çözülmesini emreder. Bu Allah'ın bir fıtrat buyruğudur. Tahrim 2. Yemin tahillesi iki yolla olur. 1. Yeminin gereğini yerine getirmek. 2. Gereği yerine getirilmeyen yemin için kefaret ödemek. Yeminin kefareti Maide suresinin 89. ayetinde açıklanmıştır. Ancak bu açıklamayı ele almadan yeminin türlerini görmekte yarar vardır. Kur'an'ın yeminle ilgili ayetlerinden 3 tür yemin olduğu anlaşılıyor. 1. Münakide yemin. Bir şeyi yapmaya veya yapmamaya söz vermek şeklinde olan yemin. Bu bir tür şarta talik edilmiş akit olmaktadır ki bunun icrası zorunludur. 2. Gamus yemini. Bu, bilerek yalan yere yemin etmektir ki bundan kefaret ödeyerek de kurtulmak mümkün olmaz. Böyle bir yemini yapan eğer kul hakkı altına girmişse o hakkı ödeyip ayrıca Allah'tan af diler. Allah onu dilerse bağışlar, dilerse cezalandırır. 3. Lav yemini. Bu tür yeminle ilgili bilgileri Süleyman Ateş, Bakara 225. ayetin yorumunda şöyle veriyor. Lav, boş, önemsiz sözdür. Yemini lav, sözü kuvvetlendirme amacı taşımayan yemindir. Bu hususta başlıca iki tefsir vardır. 1. Ebu Hanife'ye göre, lav yemini bir şeye kanaatine göre yemin etmek, sonra o şeyin yemininin hilafına olduğu anlaşılmaktır. Bu yemin, istikbale değil, geçmişe bağlıdır. Yalan kastı olmadan yapılan yemindir, buna kefaret gerekmez. 2. Şafii'ye göre ise lav yemini, yemin kastı olmadan söz arasında geçen hayır vallahi, evet vallahi gibi sözlerdir. Ebu Hanife'nin görüşü, İbn Abbas, Nehai, Zühri, Süleyman İbn Yesar, Katade, Suddi ve Mekhule, Şafii'nin görüşü de Ayşe, Şabi ve İkrimi'ye dayanır. İki görüş arasındaki fark şudur. Ebu Hanife, geçmişteki olaylara galip zanna göre yapılıp, sonradan tersinin doğru olduğu anlaşılan yeminlere kefareti gerekli görmüyor. Fakat söz arasında, hayır vallahi, evet vallahi gibi yeminlere kefareti gerekli görüyor. Ona göre bunlar, sözü kuvvetlendirmek için yapılmış yeminlerdir. istikbale matuf olan bu sözler yemin kastıyla söylenmese dahi bunların aksi yapıldığı zaman kefaret gerekir. İmam Şafii ise mazi hakkında yalan kastı olmadan kanaate göre yapılan yeminlere bunların tersi ortaya çıktığı zaman kefareti lüzumlu görüyor. Fakat söz arasında geçen hayır vallahi, evet vallahi gibi sözleri lağv yemini kabul ettiği için bunlara kefareti gerekli görmüyor. İki görüşü birleştirmek mümkündür. Yemin kastı olmadan, sırf alışkanlık dolayısıyla ağızdan çıkan bu sözler de, geçmiş olay hakkındaki kanaate göre yapılan yeminler de lavdır. Ayetin maksadı, yemin kastıyla söylenmeyen, kimseye zararı olmayacak, alışkanlık dolayısıyla söz arasında söylenen yemin sözleridir. Vallahi yahu, billahi canım gibi. Ateş, Tefsir 1/390-391. Yeminin kefareti nasıl ödenir? Bu sorunun cevabını da Süleyman Ateş, Maide 89. ayeti açıklarken şöyle veriyor. Lav olmayan yeminden dönmenin kefareti, ayette sırasıyla ya 10 fakire yemek yedirmek, yahut onları giydirmek veya oruç tutmak şeklinde belirtilmiştir. Ayette fakirlere yedirilecek yemek, evsat olarak nitelendirilmiştir. Yani sizin yediğiniz yemeklerin orta olanından, ne çok pahalı ne de değersiz olmayanından yediriniz demektir. Bu kelimeyi ahsen olarak açıklayanlar da vardır ki, o zaman yediğiniz yemeklerin en güzelinden yediriniz anlamına gelir. Fakat birinci anlam ayetin ruhuna daha uygundur. Kefaretin en zoru olan üçüncü çeşidi de rakabedir. Rakabe, boyun demektir. Fakat boyun ile kastedilen insanın kendisidir. Eskiden Araplarda tutsakların elleri iple boyunlarına bağlanırdı. İpin çözülüp ellerin serbest bırakılmasına fekkur rakabe, boynu çözmek denmiş, tahrirur rakabe, boynu özgürlüğe kavuşturmak, köle azat etmek anlamında kullanılmıştır. Kefaretlerin en kolayı yemek yedirmek, en zoru köle azat etmektir. Bunlardan hiçbirini yapamayan kimse 3 gün oruç tutar. İmam Şafii'ye göre kendisinin ve ailesinin bir günlük yiyeceğinden fazla olarak 10 fakire yedirecek kadar yiyeceği bulunan kimse 10 fakire yemek yedirir. Bu miktarı bulamayan oruç tutar. Ebu Hanife ise bu konuda daha geniş davranmış, zekat verecek kadar malı bulunmayan kimsenin oruç tutabileceğini söylemiştir. Yemin meselesini birçok eserinde tekrar tekrar izah eden İbn Teymiye, sözlerinin özetini Fetavasının 33. cildinde vermektedir. Sözü edilen cildin 68-70. sayfalarında yemin sözlerini 3 kısma ayıran İbn Teymiye şöyle diyor. 1. Birincisi Kabe, melekler, şeyhler, krallar, babalar, türbeler ve benzeri şeyler üzerine yemin etmektir ki bu tür yemin haramdır, Müslüman olan böyle yemin etmez. Bu tür yemine bilginlerin oy birliğiyle kefaret gerekmez. Müslümanlar bundan men edilmişlerdir. Hazreti Peygamber, yemin edecek olan ya Allah'ın adına yemin etsin ya da sussun. Allah sizi babalarınızın adına yemin etmekten men etmektedir buyurmuş. Bir başka hadiste de Allah'tan başkası adına yemin eden Allah'a ortak koşmuş olur demiştir. 2. İkincisi Allah'ın adına yemindir. Allah'a and olsun ki şöyle yapacağım sözü, yemini münakide, geçerli yemindir. Bu söze aykırı davranmaktan kefaretin gerekeceğinde bilginlerin oy birliği vardır. 3. Üçüncüsü, doğrudan Allah adına değil, adak, haram, talak, itak, köle azat etme sözleri gibi Allah'a saygı belirten sözlerle yemin etmektir. Ateş, Tefsir 3/52-54. Kur'an'da Allah'ın yeminlerine gelince, Kur'an Allah'ın yeminlerini kasem kökünden bir fiille veya yemin edatı olan bazı harflerle vermektedir. Şeytanın Adem ve eşini aldatmak için yaptığı yemin de kasem kelimesiyle verilir. Bakın Araf 21. Bir kabule göre bazı surelerin başlarında yer alan tüm harfler ve harf grupları kasem yani yemin ifade eder. Ayrıca Arap dilinde hurufi kasem, yemin harfleri denen harfler de Allah'ın yeminleri için kullanılmaktadır. Allah'ın yeminleri, yaratılışı ve oluş mucizesini seyredip de bundan bir şey çıkaramayan ve oluşun arkasındaki büyük şuuru göremeyen insanı bir şok etkisiyle daha iyi bakmaya itmek için kullanılıyor. Burada söz konusu olan bir tür delilin bizzat kendini ortaya sürmesi ve delile delil arama şaşkınlığının kınanmasıdır. Allah'ın yeminleri Kur'an'da şu şekilde yer almaktadır. 1. Harflere yemin. Harflere yemin 28 surededir. Bunların tümü surelerin başlangıcında yer alır. Bunun böyle olması da bir tertip mucizesidir. Kelimeler harflerden oluşur ve kelimeler bilinen şeylere, kavramlara delalet eder. Harfe yemin, önce verilmiş ve kelimelerle ifade edilen eşyaya, kavramlara yemin, harflerin birleşimiyle ifadeye konan kelimeler planında bırakılmıştır. Harflere yeminin bir kısmı tek harftedir. Bunlar Sa'd, Sa'd suresinin ilk harf ayeti, Kaf, Kaf suresinin ilk harf ayeti, Nun, Kalem suresinin ilk harf ayeti. Bir kısım harfe yeminlerse iki harfe yapılmıştır. Bunlar Taha, Taha suresinin ilk ayeti olan iki harf, Tasin, Neml suresinin ilk ayeti olan iki harf, Yasin, Yasin suresinin ilk ayeti olan iki harf, Hamim, Mümin suresinin ilk ayeti olan iki harf, Hamim, Fussilet suresinin ilk ayeti olan iki harf, Hamim, Zühruf suresinin ilk ayeti olan iki harf, Hamim, Duhan suresinin ilk ayeti olan iki harf, Hamim, Casiye suresinin ilk ayeti olan iki harf, Hamim, Ahkaf suresinin ilk ayeti olan iki harf. Üç harfe yemin şunlardır. Elif, Lam, Mim. Bakara suresinin ilk ayeti olan üç harf. Elif, Lam, Ra. Yunus suresinin ilk ayeti. Elif, Lam, Ra. Hud suresinin ilk ayeti. Elif, Lam, Ra. İbrahim suresinin ilk ayeti. Elif, Lam, Ra. Hicr suresinin ilk ayeti. Ta, Sin, Mim. Şuara suresinin ilk ayeti. Ta, Sin, Mim. Kasas suresinin ilk ayeti. Elif, Lam, Mim. Ankebut suresinin ilk ayeti. Elif, Lam, Mim. Rum suresinin ilk ayeti. Elif, Lam, Mim. Lukman suresinin ilk ayeti. Elif, Lam, Mim. Secde suresinin ilk ayeti. Dört harfe yemin de iki yerdedir. Elif, Lam, Mim, Sad. Araf suresinin ilk ayeti. Elif, Lam, Mim, Ra, Ra'd suresinin ilk ayeti. Beş harfe yemin de iki yerdedir. Bunlar Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Meryem suresinin ilk ayeti. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Şura suresinin ilk iki ayetidir. Beş harften fazlaya yemin yoktur. Arap dilinde beş harften fazladan oluşan kelimeler sakil, ağır, kaba sayılır ve bunlar ebedi kelimeler kabul edilmez. Arap dilci ve şairlerini susturmayı mucizelerinden biri olarak ileri süren Kur'an, bu inceliğe elbette ki riayet edecektir. Harflere yeminde kasem harfi olan vav zikredilmez. Eşyaya yeminlerin bir kısmı bir şeye, bir kısmı iki şeye, bir kısmı üç şeye, bir kısmı dört şeye, bir kısmı beş şeye, bir yerde de yedi şeye yapılmıştır. Bakın Şems suresi 1-7. Eşyaya yeminlerin büyük kısmı doğal, ontolojik kuvvetlerle tabiat varlıklarınadır.